TV8 ekranlarından aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Profesör Doktor Caner Taslaman hocalarımızla birlikteyiz. Bu gece ne konuşacağız? Kur'an'a göre zekat, sadaka ve infak konusunu ele alacağız. Kur'an'ın gerçekten ciddiyetle üzerinde durduğu, çok önem verdiği bir konu ve bu önemli konuyu bu gece inşallah ayetler ışığında anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Değerli hocalarım hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Hoş bulduk, sağ ol Mehmet'ciğim.
Mehmet hocam, isterseniz başlayalım, sizinle başlayalım. Girişte de söyledim, zekat, sadaka ve infak, hani Kur'an'ın ciddi anlamda üzerinde durduğu, çok önemli konuyla ilgili ayetlerin olduğu bir mesele biliyoruz. Ayetler neler söylüyor hocam? Önce zekat, sadaka, infak nedir? Bunlar arasında bir ayrım var mıdır? Onları bir konuşalım isterseniz. Ondan sonra da bunu nasıl yapmalıyız, nasıl vermeliyiz? Bu konuyu konuşalım.
Evet, İslam inanışının en önemli toplumsal hayata bakan, en önemli iletişim araçlarından bir tanesi yardımlaşma, evet, diye özetleyebileceğimiz. Ama Kur'an bünyesinde baktığımız zaman karşımıza infak, zekat, sadaka, fitre, fidye, kefaret gibi kavramlarla önümüze gelen bu kıymetli konu başlığıdır. Bizim bu konu başlığında Allah'ın seçtiği kavramları dilimize getirmek ve onlar üzerinden verilmek istenen mesaja yoğunlaşmak mecburiyetimiz vardır diye düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz kıymetli zaman dilimi yardımlaşmanın yıl boyu aslında devam etmesi lazım gelen yardımlaşmanın işte hiç olmazsa bu Ramazan ayında bir sisteme kavuşturulması ya da bir alışkanlık haline dönüştürülebilmesi için hani bir start noktası diyebileceğim bir hareket alanını başlatan kıymeti vardır. Üç kavrama da anlamlarına gönderme yaparak değinmek istiyorum. İnfak çerçeve kavramıdır. Yani diğer, evet, alt başlıklarını içine alan, yardımlaşmayı en kapsamlı bir şekilde ortaya koyan kavramdır infak. İnfak Arapça'da nefak kelimesiyle aynı kökten geliyor. Nefak tünel demektir. Tevbe suresi 54. ayette geçer. Nefakat diye çoğulu orada geçer. Ama bilinmelidir ki nefak tünel demektir. İnfak da o kökten geldiği için infak bir Müslümanın bir başkasının gönlüne tünel açması, yol vurması anlamına gelebilir infak. Yani burada bir yardımlaşma kalemi söz konusudur ama bunun bir ahlakı üzerinde durulur ki bu ahlak hani karşı taraftakinin gururunu rencide etmemeyi öngören bir kıymet ifade eder. Hani tünel nasıl ki bir mekandan başka bir mekana görünmeden yol açmak, evet, anlamına geliyorsa infak da böyle muhatabı rencide etmeyecek şekilde hani gösteriden, gösterişten uzaklaşarak bir yardımlaşma ortaya koymak demektir. İnfakın kelime anlamlarından biri de ilişkisini kesmek. Yani infak yaptığınız şeyi, infak yaptığınız insana bir minnet aracı haline getirmemek ve onun karşılığında o insandan herhangi bir şey beklememek. Yani hem karşılık beklememek hem de teşekkür bile beklememek. İnsan suresinde Allah-u Teala buna dikkat çekiyor. Diyor ki cennetlik olanlar orada su kuyularının başına geçip oradan şu su fışkırttıkça fışkırtacak ve kaseleri dolduracaklar. Çünkü onlar dünya hayatlarında çok sevdikleri malı kendileri sevmesine rağmen sevdikleri insanlara Allah'ı sevdikleri için seve seve verirler diye. Hem Bakara suresi 177. ayette hem İnsan suresinin de 8. ayetinde bu ifadeye yer verir. İnsan suresi 9. ayette bu yardımlaşmayı hatırlattıktan sonra der ki innemâ nut'imukum li vecillahi, biz sadece ve sadece Allah'ın rızası için sizi doyuruyoruz. La nuridu minkum cezaen, bundan dolayı sizden bir karşılık beklemiyoruz. Ve la şükura, teşekkür de beklemiyoruz. Demek ki malla, verilen malla ilişkisini kesmek, hani peşinden başa kakmayı getirmeyen, hani 5 lira verip adamın 15 lira canını çıkarmanın bir aleminin olmadığı, verdiyseniz o malla, o yardım kalemiyle ilişkinizi keseceksiniz. Bir karşılık, bir geri dönüş beklemeyeceksiniz. Yani
tam da aslında ayette hocam sizden bir karşılık da bir teşekkür de beklemiyoruz diyor. Evet. Ama bazen insanlar birine yardım ettikleri zaman eğer karşı taraftan bir iltifat görmüyorlarsa, hı hı, yani adama bak o kadar yardım ettik bir teşekkür bile etmedi herif diyor mesela. Yani şimdi tam da aslında ayetin yapmayın dediği şeyi insanlar farkında olmadan maalesef bekliyorlar, ki yapıyorlar. Halbuki bu bir ayet yani.
Evet, ayet.
Hatırlatmış olalım yani.
Evet, İnsan Suresi'nin 8. ayeti. Böyle bir infak ahlakı üzere. İnfakla ilgili başka söyleyeceklerim de var. Hani belki sıra bir daha gelmez ise diye hesap ediyorum. Bu infakın çok ilginç bir yapısı daha var. İnfak kelimesiyle nifak kelimesi de aynı kökten geliyor. Nifak, hani münafıklık diye, evet, iki yüzlülük diye Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de 63. sure var. Münafıkun suresi diye isimlendirilir. O sure aslında kısa bir suredir. 11 ayetlik bir suredir. O surenin ilk 8 ayetinde münafıklıktan, münafıklardan, onların çeşitli özelliklerinden, çeşitli söylemlerinden, çeşitli tehditlerinden söz eder. 8 ayetlik pasajda. Son 3 ayette ise infaktan söz eder. Aslında sanki söylenmek istenen şudur. İnfak, yani yardımlaşma, esasında nifakın panzehiridir. Yani infakınız varsa Allah'ın izniyle nifaktan kurtulursunuz. Münafıkların en önemli özelliklerinden bir tanesi cimri oluşlarıdır. Evet. Onun da ayeti vardır. Hani böyle laf olsun diye, slogan olsun diye söylemiyorum. Ayetini kardeşlerime hatırlatmak isterim. Tevbe suresinin 67. ayetinde diyor ki Rabbimiz el münafikune vel münafikatu ba'duhum evliya'u ba'din ba'duhum min ba'din, münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendirler. Yani birbirlerinden yanadırlar. Sizden değil, kendilerindendirler. Ye'murune bil münkeri, kötülüğü emrederler birbirlerine. Ve yenhevne anil ma'rufi, iyilikten birbirlerini men ederler. Ve yakbidûne eydiyehum, böyle ellerini kısarlar. Yani cimri davranırlar. Yani münafıklığın en önemli alametlerinden biri budur. Öyleyse infak yaparsanız, yani bir cömert davranış ortaya koyarsanız, bu sizin münafık olmadığınızı gösterir.
Hocam cimrilik yapmayanları da aslında insanlara gösteriş olsun diye, Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde sırf insanlara gösteriş olsun diye mallarını sarf ediyormuş gibi gözüken bir gruptan da bahsediyor.
Evet, Bakara suresinde ondan da söz ediyor. Biraz infaka dair detay verirken de ifade edecektim. Bakara suresinin 264. ayetinde onu anlatıyor. Sakın ha ey iman edenler diye başlıyor. La tubtilu sadakatikum. Sadakalarınızı iptal etmeyin. Bil menni vel eza. Başa kakarak ve eziyete dönüştürerek sadakalarınızı iptal etmeyin. Tıpkı şunların yaptığı gibi kellezi yunfiku malehu ri'a'en nasi. Malını insanlara gösteriş için infak eden, veren kişi gibi yapmayın. Çünkü böyle yapanlar aslında Allah'a da ahirete de inanmayanlardır. Bunların böyle bir gösteriş verirse gösteriş için verir, ama bunun ayırıcı özelliği vermemesidir yani. Bunu da ifade edeyim.
İşte yığınla mal telef ettim diyor falan ya mesela. İşte
evet.
Ayetlere dikkat çekiyor. Yani aslında bir de onu yaptığını göstermeye çalışıyor. Yani sadece yaparak değil de bir de yapmadan yapıyormuş gibi göstermeye çalışıyor. Tam işte münafık.
Tamam, evet, münafık. O dediğinizde Beled suresinde geçiyor. Şimdi bu münafık şey infakla alakalı söylemeye gayret ettiğim bir tanıtıcı bilgi. Sonra şunu belirteyim ki infak bir iman eylemidir. Yani imanı olan herkesin infak edecek bir şeysi olur. İnfak sadece ekonomik ilişkilerden ibaret değildir. Yani biz infak deyince hep aklımıza aynı veya nakdi şeyler vermeyi getiriyoruz ama elbet onlar da infaktır. Tabii ki öyledir. Ama mesele o tür ekonomik içerikli bir yardımlaşmadan ibaret değildir. Yani bilginin de infakı vardır. Tecrübenin de infakı vardır. Sevginin de infakı vardır. İlginin de infakı vardır. Yani sahip olduğunuz her ne varsa bilinmelidir ki onların infakı vardır. Bedenin infakı onu Allah yolunda seferber etmektir. Canın infakı onu gerektiğinde Allah için verebilmektir. Yani infak bir iman eylemi olarak
İnsan imkanla zamanından da verebilir, vaktinden de verebilir.
Tabii elbette. İnfak imkanla sınırlı bir kavram değil, imanla alakalı bir kavramdır. İmanınız varsa infakınız da mutlaka olur, olsun, olmalıdır. Onu ifade edeyim. İnfak kavramıyla alakalı. Sonra infakın bir de şeyi vardır. Hani tünel mantığından hareketle bu taraftan buradan verip öbür taraftan almak. Yani infak aslında iki aleme de inanan insanın fedakarlığıdır. İnfak yapanlar öbür aleme, ahirete de inandıkları için buradan verirler, tünelin öbür ucundan yani ahirette onu alırlar. İnfak edenler almaya inandıkları için verenlerdir. Yani bu böyle boşu boşuna bir saçıp savurma filan değildir. Onu özellikle belirteyim infak kavramıyla alakalı. Hani nasıl yapılmalıdır, nelerden yapılmalıdır, kimlere yapılmalıdır, nasıl yapılmamalıdır? Onlar meselenin diğer boyutlarıdır. Vakit
hocam.
Gelirse evet, onlara gireriz. Diğer iki kavramla ilgili de kısaca ifade edeyim. Sadaka böyle cebindeki bozuk paralardan kurtulma işlemine indirgenmiştir. Sadaka bozuk paralardan kurtulma işlemi değildir. Sadaka bir defa farzdır onu söyleyeyim. Öyle hani sünnettir gibi değerlendirmelerle iş geçiştiriliyor. Hayır. Tevbe suresinin 60. ayetiyle yine Tevbe suresinin 103. ayeti sadakanın bir ibadet olarak farz olduğunu gösteriyor. Farz kelimesini kullanıyor Tevbe 60'ta. Öbüründe de onların mallarından sadaka al diye bir emir bulunduğu için bu bir ilahi buyruk anlamında farzdır. Ve sadaka bir Müslümanın iman iddiasındaki sadakatinin görüntüsüdür. Sadaka bir sadakat görüntüsüdür. İmanınızda ne kadar sadıksanız sadakanız da o görünür. O kadarı görünür. Onun için bunu böyle bir sünnet eylem ve böyle küçük paralardan oluşan bir iletişim gibi görmeyi asla doğru bulmuyorum. Kısaca sadakayla ilgili bunu söylemiş olayım. Zekat ise iki anlamı olan bir kavramdır. Zekatın bir anlamı arınmak demektir. O da Tevbe suresinin 103. ayetinde bu anlamda kullanılır. Bir diğer anlamı ise zekat artmak demektir. Zekatı verilen mallar bilinsin ki artan mallardır anlamına gelebilecek. Rum suresinde Allah-u Teala zekatı bu yönüyle bize hatırlatıyor. Ayet numarasını da kardeşlerime ifade edip toparlayayım. Rum suresinin 39. ayetinde faiz, riba denen şey şeklen kabarık ve artış gibi görünse de Allah katında bunun artan bir tarafı yoktur, değeri yoktur. Ama Allah'ın rızasını gözeterek zekat verenler bilsinler ki mallarını katlayanlardır. Dolayısıyla zekatın katlama, artma anlamıyla fakirlerin hakkının oradan verilmesi anlamında bir temizlenme, bir akpak olma boyutu vardır. Şimdilik infakı, sadakayı ve zekatı kelime anlamları itibariyle bu şekilde ifade etmekle yetinmiş olayım.
Tamamdır hocam, ağzınıza sağlık. İnşallah dediğiniz gibi ona dönelim tekrar. Şimdi Caner hocam tabii Aslında bu tür ibadetlerin insanlar arasında böyle güzel bağlar kurma gibi bir fonksiyonu var. Yani insanlar sadece bir şeylere ihtiyaç duydukları için onların karşılanması üzerinden değil de aynı zamanda onların o durumunun fark edilmesi, onlara karşı duyarlılık gösterilmesi. Yani bizi de düşünen birileri var. Duygusunu hissedebilmeleri de burada çok çok önemli diye düşünüyorum açıkçası. Aynı zamanda işte nifaktan insanları koruyan bir özelliği var dedi Mehmet Hocam infakın. Yani genelde işte insanlar arasındaki o adaletsiz gelir dağılımının oluşturduğu, işte belli o sınıfların oluşturduğu bazı böyle öfkeler, kin, nefret gibi duygular oluşabiliyor insanlar arasında. Bütün bunları gideren bir şey aslında aynı zamanda bu ibadetler. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda insanları paylaşmaya nasıl yönlendirebiliriz ve yoksulluğa karşı nasıl mücadele etmek gerekir? Yani olay herhalde sadece sürekli olarak birilerine erzak yardımında bulunmakla da sınırlı olmasa gerek. Yani insanları sosyal hayata kazandırabilecek, onlara iş imkanı sağlayabilecek veya kalıcı çözümler üretebilecek ne gibi aksiyonlar almamız evet. gerekir?
Şimdi tabii hocam bunun birkaç açıdan bu sorunun cevabı ele alınabilir. Bir tanesi benim de öncelikle deneyeceğim. Kişilerin psikolojisini düzeltme. Yani burada biz birçoğumuz sanki sonsuz kalacakmış gibi düşünmeye başlıyoruz bir anda. O zaman malla kurduğumuz ilişkide bu dünya hayatıyla ilgili yanlış kanaatimizden dolayı tamamen farklı oluyor. Yani kişinin psikolojisini, paraya bakışını değiştirirsek bence burada önemli bir şey olur. Ha, diğer bir tanesi toplumda insanlar nasıl örgütler, kurumlar kurarlar ki bu yardımlar bir yere ulaşsınla alakalı. Sonra onunla ilgili de bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi şunu görüyoruz yani birçok kimsede. Yani günümüzde ön plana çıkan şeyler. Belli önem verilmesi gerekli kavram yerine başka kavramların insan zihninde ön plana çıktığını görüyoruz. Yani Kur'an mesela iyilik kavramını ön plana çıkartıyor insanlara. İnsanlar bu dünyayla sınırlı bir menfaatin peşinde gidiyorlar iyilik kavramı yerine. Oysa Kur'an'ın anlattığı ahiret anlayışı insanların zihnine iyice yerleşirse gerçek menfaatin de insanın bu dünyada iyilik yapmasında olduğunu anlar. Bu dünyada başkalarına aldırmayacak şekildeki bir menfaat anlayışının kişinin şahsının menfaatin olmadığını da görecektir. Üstelik iyilik yapmanın hazzını bir anda bir kişi taksa, değil mi? Sonuçta başkasının yani malı sonuçta biriktiriyoruz, başkasına vermeyerek kendi menfaatimizin daha çok olacağını zannediyoruz da hangimiz o malı ahirete taşıyor? Yani burada birçok programda şuna dikkat çektik. Öldüğümüz zaman ahirete tapuları transfer eden bir banka modeli veyahut da bir kuruluş daha icat edilmedi. Ama birçok kimse Amerika'ya gittiğinde, işte Afrika'ya gittiğinde parasını transfer edebiliyor bankadan. Ahirete de sanki böyle bir şey varmış gibi düşünüyor. Yani böyle bir şey olmadığını herkes biliyor. Ama parayla, malla kurduğumuz ilişkiye bakalım. Sanki böyle bir şey varmış gibi zihniyetimizde bir yapı var.
Ya da hocam birçok insan kefen cebi yok diyor ama kimse kefen cebi yok gibi hareket etmiyor.
Evet. Şimdi aslında halk arasında çok derin bazı sözler var böyle. Anlamı düşünülürse bu çok bana göre kefenin cebi yoktur sözü de böyle. Fakat o laflar o kadar çok tekerleme gibi böyle söylenir, o kadar çok ifade edilir ki birçok zaman laf sadece bizim için kullanılan bir sözdür. Birisine takılmak, gırgır yapmak için haydi hesabı öde, kefenin cebi yok falan. Değil mi? Böyle birçok alanda kullanırız. Onun gerçek anlamda ne kadar derin bir söz olduğunu anlamayız. Oysa olayı şöyle düşünmek lazım. Bizim Allah'ın rızasını kazanmamız için tek bir imkanımız var. O da bu hayatımızı nasıl değerlendireceğimiz. Şimdi bu hayatımızı nasıl değerlendireceğimizde önemli olan unsurlardan bir tanesi malımızı ne yapacağımız. Diğer bir tanesi işte zamanımızı nasıl değerlendirebileceğiz. Çevremizle ilişkimizi nasıl kuracağız diye başlıkları çoğaltabiliriz. Ama bu dünyadaki bizle ilgili önemli hususlardan birisi sahip olduğumuz mallar ve o mallarla kurduğumuz ilişki. Ve yine Kur'an'dan da şunu görüyoruz. Bizim Allah'ın rızasını kazanmamızdaki araçlardan bir tanesi bu mallarımızla ne yaptığımız veyahut da bu malları nasıl kazandığımız da oluyor, değil mi? Çok mal hırsı ve cimrilik Kur'an'da kınanıyor ama ondan beraber aynı zamanda mal hırsının insanı işte hırsızlığa, tartı ölçüde hileye veyahut da ne bileyim tefecilik yapmaya götürmesi gibi şeyler de kılanıyor. Yani aslında Kur'an'da anlatılan birçok kötülüklerin anası para ve mal hırsı. Başkalarına yardım etmememizin altında da. Öncelikle insan malı elde etmek için helal haram dinlemeden her yolu takip etmesi mümkün. Fakat sonra şu da önemli. Yani malı sadece yanlış yolda elde etmemiz Kur'an'da kınanmıyor. Sahip olduğumuz malı biz Allah sayesinde sahip olduk. Bir Müslüman şunun farkındadır. Bu bedeni bana veren Allah, ben bu hayatı Allah sayesinde sahibim. Eğer ki Allah'ın bana verdiği gözler, eller, güç olmasaydı ben bu malı da edinemezdim. Allah dünyada atomları yaratmasaydı, maddenin ortaya çıkmasını yaratmasaydı falanca ev de benim olamazdı. Allah'ın bu dünyayı yaratması sayesinde, sonuçta her şeyin gerçek tapusu Allah'ta. Bizim o elde ettiğimiz tapular bu dünyadaki belli işlemler için geçerli tapular. Ama gerçek anlamda her şeyin sahibi Allah. Ha, bu malı ben elde edince Allah fakirlere, ihtiyaç sahiplerine, zorda kalanlara bu maldan aktarmamı istiyor. Ha, ben bunu aktarmam diyorsa birçok insan, aslında burada malın gerçek sahibinin Allah olduğuyla ilgili bilinç, hayatı veren Allah olduğuyla ilgili bilinç öncelikle yerleşmemiştir demek. Yani iki tane şey burada anlamak çok önemli. İnsanın infak etmesi için bilinçli. Bir, bizim hayatımızın, bedenimizin ve malın sahibi Allah. İkincisi, biz ahirete gidiyoruz. Hiçbir şeyi ahirete taşımayacağız. Ahirete malımızı taşımayacağız ama bu malımızdan fakirlere vererek, sarf ederek ahirete yaptığımız hayırları taşımamız mümkün. Üstelik bunu yapmazsak, Allah'ın dediği gibi fakirlerin durumuna, zordakilerin durumuna duyarlı olmazsak, ahirette bu malın başımıza bela olma ihtimali var. Hani cebeni yok kefeni oraya götüremeyiz. Fakat kefenin yaptığımız şerlerle ilgili, hayırlarla ilgili bir görünmeyen cebi var. Değil mi? Bütün yaptıklarımız, iyilikler de kötülükler de en ufacık ayrıntısına kadar not ediliyor. Bizim malımızla yapacağımız bir cimrilik, ondan mesela etrafımızdakileri biz işte her öğünümüzü rahatça işte iftar sofralarında yerken, diğer yerken faydalanmamız ama başkasının durumunu görmezden gelmemiz, Kur'an'ın anlattıklarına iman ediyorsak ahirette karşımıza çıkacak bir husus. Ve bu maldan verirken gerçek anlamda bir cömertlikle vermemiz lazım. Mehmet Hocam orada çok güzel bir şeye dikkat çekti. Yani biz verme eylemini yaparken hani bozuk paralardan kurtulma, üzerimizdeki ağırlıktan, cüzdandan kurtulma eylemi olarak görmememiz lazım. Hani ben ufak tefek bir sadaka verdim, işte bozuk paraları verdim, ben ağırlıktan kurtuldum. Canım bak ne güzel, işte fakirleri de görmüş oldum. İyi güzel ya, bozuk paraları da insanlar versin, bundan sıkıntı yok. Ama Kur'an'ın bu ibadete verdiği önem, öyle bozuk paralardan kurtulma, sahip olduğumuz öyle binde birlerini, on binde birlerini dağıtmanın çok çok ötesinde. Burada insan psikolojisi açısından önemli sorunlardan bir tanesinin de şu olduğunu düşünüyorum. Biz malla ebedileşeceğimizi adeta zannediyoruz. Yani insanın içinde aslında bir ebedi olma, sürekli olma hissi var. Bu ahiretin varlığının delillerinden bir tanesi. Allah bizim içimize o sürekli var olma hissini koyarak bizim gözümüzü böyle bir şey mümkün mü değil midir'e çeviriyor. Yaratıcımızın varlığını anladığında bunun mümkün olduğunu anlıyoruz. Sonra yaratıcının dininiyle bunu müjdelediğini anlayınca ahiretin varlığını da anlıyoruz. Ama sonuçta içimizde bir sürekleşme hissi var. Şimdi insanın içindeki hislerin kayması insanı başka yerlere götürebiliyor. İnsanın içindeki, Kur'an'dan da buna atıflar görüyoruz. Bu sürekleşmeyle ilgili hissimiz içindeki, sürekli var olmakla ilgili hissimiz kayınca, hayatı sadece bu dünya hayatı olarak görünce, bu dünyada yaptığımız eserlerle sanki o sürekleşeceğimizi zannedebiliyoruz. bu dünyadaki malımız beni hep koruyacak zannediyoruz. Sürekli olarak beni koruyacak zannediyoruz. Yani ölüm durağından sonra da sanki koruyacakmış gibi bir hayale kapılıyoruz.
Hocam bu biraz acaba Kur'an'daki ayetlerin gerektiği gibi hani işte okunmaması, anlaşılmaması veya hayata yansıtılmamasıyla alakalı olabilir mi? Çünkü bir insan mesela Kur'an'ı gerçekten anlayarak okusa, bu hem bu dünya hayatının gelip geçiciliğini, hem bir insanın bu dünyadaki varoluş anlam ve amacını, sonra mülk yönetiminin tek sahibinin Allah olduğunu, yani o malı verenin de Allah olduğunu, hani işte Hud suresine geçiyor ya, başarım Allah'ın desteğiyledir. Yani sen herhangi bir konuda bir şey başardıysan, o zaten Allah'ın desteğiyledir, Allah'ın yardımıyladır. Bir de şu Hadid suresinin 10. ayeti mesela bu konuda bence çok muhteşem bir ayet. Yani şunu söylüyor, diyor ki Allah yolunda harcama yapmanıza engel ne var ki? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır diyor.
Ha, harika.
Yani zaten Allah'a ait olanı kimden esirgiyoruz? Dolayısıyla aslında bu infak aynı zamanda yani kendimiz için yaptığımız bir ibadet. Tabii. Çünkü Allah bunu dünyada da kat ve kat arttırarak hemen yerine yenisini koyacağını söylüyor. Ahiretteki karşılığını zaten hani konuşmaya bile gerek yok. Rabbimizin cömertliği sebebi de fazlasıyla olacak. Çünkü Bakara 195'te diyor ki Allah yolunda infak edin. Kendinizi mahvetmeyin diyor. Yani infak etmeyinsen kendini aslında bunu
aslında dediğin hocam ben de ondan temel iki hususu sorun görüyorum. Bir, malın ve her şeyin sahibinin Allah olduğunu, her şey Allah sahip olduğumuzu unutmak. İkincisi, bu dünya hayatının kısalığı ve ahiretin varlığını unutmak. Bu iki temel şeyi anlasak aslında malla ilişkimizi de doğru kuracağız. Bir de bir içimizdeki, fıtratımızdaki bir hissin kaybasıyla ilgili bir hususa bahsetmiştim. Onunla ilgili aslında Kur'an ayetleri de var. Hani insanları dünyadaki eserleriyle, mallarla ebedileşeceğini sanmalarla ilgili. O iki ayet bana çok muhteşem psikolojik tahlilleri olarak Kur'an'ın değerlendiriyorum. Onları okumak istiyorum. Bu dünyada bırakılan eserlerle ebedileşmesi için Şuara suresi 129. ayet var. Diyor ki, sürekleşeceğinizi yani ebedileşeceğinizi umarak süslü ve sağlam eserler mi ediniyorsunuz diyor. Orada bir soru var geçmiş kavimlerle ilgili. Hümeze suresi 3. ayette ise malla ilgili bu geçiyor. Diyor ki o malını kendisini sürekleştireceğini zanneder. Ebedi kılacağını zanneder. Şimdi insanlara bir güven hissine muhtaç içinden. Bir de sürekli var olma hissi. Peki bunu insan nasıl elde edinir? Aslında insan Allah'a sığınıyorsa, ahiretin varlığını anlıyorsa, ahiret için bir şeyler üretirse, içindeki bu hislerin gönderdiği doğru yere, doğru adrese girmiş olur. Niye? Ölümden sonra hayat Allah'ın elinde vermek. Dünyadaki her şey de Allah'ın elinde. Bir güvenlik hissi arıyorsak bizim buralarda alamamız lazım. Fakat Allah'a sığınmayan, ki Allah'a sığınmanın adı aslında Müslüman olmak. İslam kelimesi kelime olarak da onu ifade ediyor. İşte Müslüman olmadığımızda ne yapıyoruz? Kendimizi bu dünyada bırakacağımız eserlerle ebedileşelim diyoruz. Benim adım ben öldükten sonra da anılsın diyoruz. Veya sahip olduğumuz malım beni korur hissine sapılıyoruz. Ölüm durağında ondan vedalaşacağımızı bilemiyoruz. Aslında bu fıtrattaki duygu kayması birçok insanda karşımıza çıkıyor. Burada şu da yanlış anlaşılmasın. İnsanların eserler yapmaları, dünyada üretmeleri iyi bir şey. Fakat sadece bunun peşine düşüp ahireti unutmaları sorun. Fakat buradaki bir kayma bizi şuralara götürüyor. Mesela birçok kralların veyahut da işte siyasilerin dünyada yaptırdıkları köprülerde, yollarda falan da aslında böyle bir dünyada yaptıkları mimari eserlerde de böyle bir ebedileşme isteği var. Siyasilerin veya sanatçıların eserleriyle tarih boyunca insanların kendini konuşma arzularının arkasında da böyle bir ebedileşmeyle ilgili bir his var. Birçok kimsenin arkasından çocuklar, torunlar bırakmasında da bu ebedileşme arzusunun bir yansıması var. İşte sporcuların, sanatçıların da dediğim gibi kendilerini konuşulur kılmak için yaptıkları müsabakalarda, sanat eserlerinde de böyle bir arzu var. Yani bunlara kötüdür demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bir kez daha vurguluyorum çünkü bunu yanlış anlaşılmaya müsait. Fakat siz bu yaptığınız, ürettiğiniz dünyevi eserlerle ebedileşeceğinizi, sonsuza dek var olacağınızı sanıyorsanız burada ciddi bir aldanma var. Niye? Çünkü sadece siz ölmeyeceksiniz. Bir süre sonra sizin hafızalarında yer etmeye çalıştığınız insanlar da ölecek. Onların hafızalarından her şey silinecek. Fiziğin bize söylediğine göre bir süre sonra dünya ve bütün evrende yok olacak. Yani bu dünyayla sınırlı bırakacağınız hiçbir eserin insanı ebedi kılması mümkün değil. Bunu aslında bu ebedileşme arzusuyla ilgili dünyayla sınırlı bir şeyler yapma arzusu. Mesela eski Yunan'da da mitolojilerde görüyoruz. İşte falanca savaşa gidiyor. Annesini diyor ki oğlum işte öyle bilirsin falan diyor bu Yunan mitolojileri. O da diyor ki anne işte nasıl olsa herkes ölecek. Ben işte insanların dillerinde, konuşmalarında ebedileşeceğim diyor. Orada bile bakıyoruz bir ebedileşme hissi var ama sanki insanların zihninde yer etme veya insanların konuşması veya kendi hakkında bir şey yazmasıyla ebedileşmeye çalışmayı görüyoruz. Oysa tek sürekli kalacak zihin, değil mi? Bütün dünyadaki insanlar bir gün yok olacağına göre Allah'ın zihni. Eğer ki bir şeyi bir zihinde yer etmek istiyorsak, yer etmemiz gereken zihin Allah'ın zihni. Çünkü Allah'ın zihni hiç bozulmaz. Ve Allah'ın razı olduğu bir kul olarak orada yer etmemiz önemli. Peki bu malla nasıl bir ilişki kurarsak olur? Bu dünyada eserler yapmak için, bu dünyada kendi namımız için malı sarf etmek veya onu tutarak bizi güvende kılmasıyla mı olur? Hayır. Tam tersine ancak malı verirsek Allah'ın zihninde razı olduğu bir kul olarak yer ederiz. Allah sadece razı olacağını da söylemiyor kendisinin. Cennette de bunların karşılığını, ahirette de karşılığını vereceğini söylüyor. Bu yüzden kısacası bu ilişkiyi kurabilirsek malın sahibinin kim olduğu ahiretle ilgili, o zaman biz iyilik yerine menfaat yerine iyiliği merkeze alabiliriz. Dünyevi hırslar yerine daha anlamlı bir hayat yaşamanın kapısını aralayabiliriz. Bencillik yerine daha sevgi dolu bir hayat yaşamanın yolunu bulabiliriz. Basit gösterişler yerine gerçek güzelliklerin peşine gidebiliriz. Pragmatik dünyadaki anlık hareketler yerine gerçeğin peşinde olabiliriz. Bu benim tabii insan psikolojisiyle ilgili, malla kurduğumuz ilişkiyle ilgili, düzeltmemiz gerekenlerle ilgili söylemem gerektiği. Kısaca organizasyonlarla ilgili de bir şey diyeyim. Yani malların daha çok ulaşması için hani dünyevi organizasyonlara da önem vermek gerekli psikolojimizin yanında. Bütün herkes kötüdür, bütün herkes dolandırıcıdır, işte herkes yanlış yapıyor şeklindeki söylemler birçok zaman insanların gerekli yardım faaliyetlerinin parçası olmamaya sebebiyet veriyor. Bu yüzden bu yardım faaliyetleri hakkında eğer bir yanlış biliyorsak mutlaka eleştirelim. Çünkü yardım faaliyetleri altında insanların dolandırılması da bir vaka. Ama bir şey bilmiyorsak hiçbir örgütü, hiçbir kurumu da yıpratmamaya çalışalım. Çünkü bunları yıprattığımızda bir süre sonra bunların yardım faaliyetlerine de zarar verme ihtimalimiz var. Ha Kur'an'da din adamları diye ortaya çıkanların bile insanların mallarını haksızlıkla yediğini söylüyor. Bu programlarda çok dikkat çektik, değil mi? Kur'an din adamlarının insanların parasını haksızlıkla yiyebileceğine dikkat çeken bir din kitabı. Dini bize açıklayan kitap. Hani din adamlarının içinde olduğu organizasyonlara bile dikkatle bakmamız lazım. Ama bir şey biliyorsak bir örgüt kuruluş hakkında bir şey söylememiz lazım. Yoksa onların yaptıkları hayırlı faaliyetleri de durdurmamız gibi bir tehlike var. Çünkü yardım faaliyetlerindeki önemli unsurlardan birisi şu. Gerçek anlamda fakirleri tespit edebilmek. Çünkü dünyadaki fakirlere baktığımız zaman her şehre, her mahalleye bunlar insicamlı bir şekilde dağılmış değiller. Evet, öncelikle etrafımızda yakında ulaşabildiğimiz fakirlere bakalım. Fakat kimi zaman öyle bir durum oluyor ki özellikle bizden uzak bir noktada daha fakirler olabiliyor. Hatta Afrika'nın daha uzak bir ülkesinde oluyor. Bizim oralara gidip de her birimizin bunları görmesi, tespit etmesi mümkün olmadığına göre o zaman kendimizce güvenilir bir örgüt, güvenilir bir kuruluş nedir'i tespit etmeye çalışalım. Çünkü gerçek anlamda fakiri bulmak da bence önemli bir husus. Bunun için de organizasyonlara ihtiyacımız var.
Hocam aslında tabii hani yoksullukla mücadele konusunda belki en fazla gözetilmesi gereken şey adaletli gelir dağılımının sağlanması. İnsanlara iş imkanının sağlanması ve çalışan insanların da hak ettiklerinin en güzel şekilde kendilerine verilmesi. Çok enteresan bir dünyada yaşıyoruz gelir dağılımı anlamında. Yani bakıyorsunuz ki işte kimi ülkenin kişi başı milli geliri 50-60 bin dolar bandındayken bir başka ülkeye bakıyorsunuz birkaç yüz dolarla ifade edilebilecek bir kişi başı düşen milli gelirden Etiyopya gibi ülkelerde falan mesela bahsediyorsunuz. Yani bu kadar korkunç bir dünya. Bir de işte Oxfam gibi mesela kuruluşlar var, İngiliz kuruluşlar. Onların yaptıkları bazı araştırmalar var. Bu araştırmalar gösteriyor ki işte aşağı yukarı dünyanın en zengin 8-10 insanının elindeki toplam servet, dünya nüfusunun yarısının elindeki toplam servetten daha fazla. Yani düşünün ki 3,5 milyar insanın elindeki toplam gelirden daha fazla olduğunu görüyoruz. Sadece 8 en zengin insanın elindeki toplam gelirin. Böyle enteresan, adaletsiz diyebileceğimiz bir düzen var. Bu biraz da acaba dünya ve mal hırsının bütün kötülüklerin anası olmasından kaynaklanıyor olabilir mi hocam? Yani bu konuda neler söylemek istersiniz?
İnsanoğluna Kur'an'ın öğütlediği en önemli temel ahlaklardan bir tanesi, bu alemin ebedi olmadığı ve asıl yatırım yapılması lazım gelen alemin öbür alem olduğudur. Buradaki yardımlaşmalar insanı tek dünyaya inanmaktan kurtarır. Öbür aleme yatırımların esas olduğunu, kalıcı olduğunu bir ahlak olarak insanlara öğretir. Maalesef birinci bölümde konuşurken ifade ettim. Yani infak insanın bir aleme ait olmadığını göstermek için öngörülmüş bir ibadet. Bu infakın iki türü var bir defa. Ya Allah yolunda yapılır ya Allah yolundan engellemek için yapılır. Allah yolundan engellemek için yapıldığını bize Enfal suresinin 36. ayeti öğretir. Der ki orada Allah-u Teala, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Onlar işte mallarını Allah yolundan engellemek için infak ederler. فَسَيُنْفِقُونَهَا. Daha da yapacaklar bunu. ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً. Ama bu yaptıkları, yani Allah'ın yolundan engellemek için yaptıkları infak onların üzerine bir...
Aklıma geldi. Yani bazı öyle ateistler görüyoruz ki günümüzde. Mesela Türkiye'den kimseye örnek vermeyeyim. Richard Dawkins gibi. Bu iş o kadar hırsla giriyor ki vakıf kuruyor. Dinsizliği, ateizmi dünyada yaymak için. Ve bayağı bir kimse de buna para veriyor. Ciddi paralar veriyor bununla ilgili. Yani bazı insanların, şöyle diyoruz, Allah'tan, dinden nefreti o kadar büyük ki Allah'a inanan, malın Allah'tan olduğunu bilen, ahirette karşılığını alacağını bilen Müslümanlar veyahut da bunu ifade eden Müslümanların Allah din için yapmadıkları fedakarlığı onlar Allah ve din düşmanlığının motivasyonuyla yapıyorlar. Yani şöyle diyorum ben ona, hatta bunların Allah'tan nefreti birçok Müslümanın Allah'a sevgisinden daha büyük. Yani Müslümanlara bakıyorsun, ateizme karşı bir şey olsa bunu bir destekleme niyeti yok. Deizme karşı bir şey veyahut da İslam için bir hayır faaliyeti olsa kullanmaya niyeti yok. Geri kalanlar bunlarla ilgili dernekler kurmuşlar ve ciddi paralar da mesela bunlara birçok kimse gelip bağışlıyor. Tam sizin dediğinizi hatırladım, yani yoldan saptırmak için infak edenlerden Kur'an'ın bahsettiğini okuduğunuzda evet, bu geldi aklıma hocam.
Evet, yani bu böyle insanı, infak özelinde söylüyorum. İnfak insanın hani münafık olmadığını gösteren en önemli göstergelerden biridir. Sözümün gerekçesi bu. Çünkü münafıklar öbür aleme inanmayan insanlardır. Öbür aleme inanmayan infak yapmaz normalde. Yaparsa da gene birinci bölümde söylemiştik, bunu gösteriş için yapar. Başka amaçları vardır onun. Dünyalık olan amaçları vardır. Burayı kalıcı zannettiği için gene burada kendisine bir şeyler gerisin geri dönsün diye yapar. Yani burada daha çok almayı hayal ederek yapar. Yüce Allah mesela Yahudilerle ilgili diyor ki وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسَ عَلَى حَيَاتٍ. Bu Yahudileri diyor, bu hayata en düşkün olan insanlar olarak bulursun. Niye? Çünkü öbür alemden beklentisi ya yoktur yahut da burada ayrıcalıklı yaratıldıklarını varsaydıkları için ya da öyle kabul ettikleri için öbür alemde de Allah'ın cennet nimetlerini onlara tahsis edeceğini düşünürler. Burası da bize, oradaki nimetler de bize diye öyle bir bakışları vardır. Bakara suresinin o 94, 95 ve 96. ayetleri buna gönderme yapar. Biz bu cimrilik hastalığından kurtulabilme anlamında Kur'an çerçevesinde çok kıymetli 3 tane kavramla yüz yüzeyiz. Bazı din karşıtı çevreler İslam'ın ekonomik hayata dair insanlığa böyle çok sağlam bir çözüm getirmediğini iddia ederler. Bu iddialarında elbet haklı değillerdir ama onları nispeten biraz daha kendilerince ayakta tutan bir görüntü veriyor Müslümanlar. Şunu söylemek istiyorum. Mesela infakı işe yaramayan mallardan veriyorlar. Halbuki Bakara suresi 267. ayet bunun tam tersini söylüyor. Size verilmesi durumunda göz yummadan alamayacağınız şeyleri siz de başkalarına vermeyin diyor Bakara 267'de. Ali İmran 92'de diyor ki en çok sevdiğiniz şeylerden dağıtmadıkça iyiliğe, takvaya ulaşamayacaksınız diyor. Ali İmran 134'te diyor ki muttakiler şu kimselerdir ki onlar varlıkta da darlıkta da infak ederler. Yani neye sahipseler ona sahip olmayan insanlara o konuda sorumluluklarının bulunduğunu idrak ederler ve o sorumluluklarını yerine getirmeye gayret ederler.
Dolayısıyla hani elim rahatlasın o zaman vereceğim gibi bir şey bu ayete uymuyor.
Uymuyor, hayır. Yani
ne verebiliyorsun o?
Tabii neyi varsa o onun sahip olduğu şey, kimde yoksa ona onun bir kısmını vermelidir. Kur'an'ın infaktan söz eden ayetlerinde neyiniz varsa hepsini verin demiyorum. Ondan bir kısmını verin. Ama bizde şöyle bir kültür gelişti. Üzgünüm. Hani bunu keşke söylemek zorunda kalmasaydık ama söylemek mecburiyetindeyiz. Bir gariban gelip bir istekte bulunduğunda sen git Allah sana versin diye. Yani böyle bir şey söylüyoruz.
Ama müşriklerin söylemedi mi hocam bu Kur'an'da?
İşte Yasin suresi 47. ayette bu söz Allah-u Teala tarafından müşrik kafir insanların sözü olarak tanıtılıyor. Bir de daha başka bir şey söylemek istiyorum. Bu infak ve zekatla, sadakayla ilgili, sadakayı böyle en basit, en küçük, en değersiz şeylere indirgedik. Hani birinci bölümde dedim, öyle bozuk paralardan kurtulmaya indirgedik değil mi? Sadaka kutuları var mesela bazı iş yerlerinde. Ben bugüne kadar sadaka kutularının içerisinde yani 200 liralık banknot hiç görmedim. 100 lira da görmedim. 50 lira da görmedim. Ya 5 lira ya da madeni paralar, bozuk paralar var. Başka yok yani. Halbuki sadaka bir sadakat göstergesi idi. İman iddianızdaki sadakatinizi Allah-u Teala sadakayla göstermemizi istiyor.
Yani insanlara buradan, mesela giyecek bir şeyler infak ederken de artık hani üzerimize giyemeyeceğimiz, ayağımıza giyemeyeceğimiz işte ayakkabıdır, elbisedir vesairedir. Artık yüzüne bakılmayacak şeyleri verip dolapları biraz rahatlatmayla hareket edebiliyoruz. Hani evet, biraz rahatlatalım, yenilerini alalım diye. Halbuki
Rabbim yenilerine
şeylerinden verelim diyor.
Yenilerine yer açıyor yani. Ben böyle bazı belediyelerin, bazı vakıfların, derneklerin bu tür şeyler topladığı zamanlar tanıdıklarım var, soruyorum. Ne var mesela? Bir görmek istiyorum. Ne vermiş adamlar? Bakıyorum kendi giymeyecekleri şeyleri veriyor. Çok iyi verenler de var elbette. Haklarını yemeyelim ama genel görüntü bu. Şimdi o asıl dikkat çekmek istediğim bu din karşıtlarının dillerine pelesenk ettikleri İslam'ın ekonomik hayata dair sağlam, sağlıklı bir çözüm ortaya koymadığı suçlamasına bizim de malzeme verdiğimiz kanaatindeyim. Şöyle ifade edeyim. Mesela zekat nereden verilir diye soruyorsunuz. Zekat işte diyor ki kardan verilir. İşte ticaretten verilir. Bir böyle diyoruz. İki, üzerinden bir yıl geçmesi lazım diye de bir miktar belirliyoruz. Üç, bir de bir nisap miktarı diye bir şey belirliyoruz. Dolayısıyla üzerinden bir yıl geçme, kar amaçlı servet, üzerinden bir yıl geçme ve bir de ne derler ona? Yani kelimesini tam bulamıyorum. Her neyse, ha nisap miktarı. Hı. Şimdi bu böyle üç tane şart koşunca ya sene dolmadan devir ediyor adam ya da o nisap miktarı diye belirleyen miktarın böyle tam kenarına kadar getirip bırakıyor. Ondan gerisini harcıyor zekattan kurtarmak için. Bir de zekatı kâra indirgiyor. Yani, mesela yatırımla ilgilenmiyor. Malla ilgilenmiyor mesela.
Bir hocam yani, evden yani zekat verilmez, binekten zekat verilmez. Bir de zekat verilmezler listesi var.
Hayır, bu zaten şöyle bir şey değil mi hocam?
Yani nasıl vermem diye listeyi.
Nasıl insan nasıl daha fazla kendimden kısıp nasıl daha fazla sarf edebilirim, verebilirim hesabı yapması gerekiyorken
tam tersi.
Kendi ihtiyaçlarımı nasıl asgari şartlara indirip işte ondan mahrum olan insanlarla bunu paylaşmam gerekir derken demesi gerekirken nereden kurtarabilirim, nereden azaltabilirim vereceğim şeyi, hesabını yapmak. Yani bir mümine yakışacak bir şey mi? Allah'ı kandıramayız ki biz.
Şimdi evet tabii ben ona tam ona dikkat çekmek istiyorum. Yani Allah bunun maldan verilmesi gerektiğini söylüyor. Kaç tane ayet var? Mal. Hud min emvalihim diyor. Onların mallarından al. Mal, kar demiyor. Kar da senin malın olduğunda onun da zekatı var zaten. Yani ilaveten senin olduğunda onun zekatı var. Sizin neyiniz varsa ben söylüyorum, bir kısmı kızıyor müzüyor ama evden zekat verilmelidir. Arabadan verilmelidir. Arsadan verilmelidir. Ne ki senindir onun zekatı vardır kardeşim, bir. Maaş alıyoruz ya şimdi biz. Maaş aldığımız zaman sene sonuna bakıyor adam. Sene sonunda birikmişi varsa işte onun zekatını veriyor. Kardeşim sene boyunca sen zaten tüketiyorsun onu. Ve onu adeta tüketmek için yani yarışıyorsun biriyle öbürüyle. Onu bir araban var, bir tane daha alıyorsun, bir ev var, bir tane daha almaya çalışıyorsun. Acayip bir mal yığıyorsun. Halbuki o senin olduğu an o malın en az %2,5 garibanın. Allah öyle de yani %2,5 oranı vermiyor da bir bölümünü garibanın diyor. E o garibanın olanı vaktinde adama vermiyorsun. Sene sonunda bir sene geçerken o zaten bitiyor.
Kur'an'da oysa değil mi hocam, hasat günü hakkını verin diyor. Yani elinize tabii geçtiği zaman ürün aslında hakkını.
Hocam verir. Bu biraz sanki şey geliyor bana, yani Allah'a getirince güvenmemeyle ilgili bir problem gibi geliyor. Şimdi az önce ben programın başında Can Hocam konuşurken Hadis Suresi'nin 10. ayetini hatırlatmıştım. Belki evet, televizyonu yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Hatırlatalım tekrar. Yani Allah yolunda infak etmeye engel ne var ki diyor yani. Yerlerin ve göklerin mirası zaten Allah'a aittir. Tamam, hemen arkasında.
Özet hocam. Yani
hemen arkasında aslında 11. ayette de bakın diyor ki kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah da karşılığını ona kat kat verir. Onun için değerli bir ödül de vardır diyor. Yani bu aslında Allah yolunda yapılan harcamaları bir anlamda Allah'a verilen borç olarak tanımlıyor ve Allah onu kat kat geri vereceğini söylüyor. Ayrıca ödül olacağını söylüyor onun için. Yani bu acaba Allah'a güvensizlikle ilgili bir şey. Çünkü vadeden Allah, hani insan bazen bir arkadaşı borç ister ya da bazı insanla olur. Yani laf olsun diye, sohbet olsun diye işler nasıl gidiyor dersin. Adam hemen feryat etmeye başlar, borç morç ister benden diye. Çok kötü işler, bittik, mahvolduk falan bilmem ne, hiç iş yok. Hani böyle birinin borç istemesinden korkmak gibi bir şey mi acaba Allah'ın istediği borç yani? Hani insan niye güvenemiyor burada? Yani Rabbi istiyor senden ve kendisi için istemiyor aslında. Yine insanı, insan için istiyor yani.
Hocam ben de bir yerde bir liste yapayım dedim şöyle. Şimdi önümüzde acaba Kur'an'daki hangi haramlar mal hırsıyla ilgili? Bir sayayım mı hocam, şöyle bir bak. Çünkü bazı şeylere baktım. Yani şimdi haramlar direkt mal hırsıyla ilgili olduğu belli. Onları görüyoruz. Mesela hırsızlık, başkasının malını veyahut da işte tefecilik. Tartı ölçüde hile yapmak. Bunların hepsinin ayeti var Kur'an'da. Mesela rüşvet, kumar. Bunların hepsinin mal hırsıyla direkt alakalı olduğunu görüyoruz. Fakat mesela Kur'an'daki bazı diğer haramlar var. Onların birçoğunun da önemli sebebi mal hırsı. Mesela adam öldürme diyoruz. Şimdi dünyada var olan adam öldürmelerin önemli bir kısmı mal çekişmesiyle alakalı. Malın daha çok olsun diye olmuş. Hatta Kur'an karşı taraf savaş açmazsa savaş açamayacağını söylüyor. Birçok kimse savaşı, karşı taraf savaş açmadan mala konmak için açılan savaşlar, yine öldürülenler var. Ondan sonra bakalım anne baba hakkına Kur'an dikkat çekiyor. Şimdi birçok kimse annesine babasına gerekli şekilde yardımdan niye kaçıyor? Onlar kendisine masraf çıkartır diye. Tabii tek sebebi budur demiyorum. Ama anne baba hakkına ilgili gerekli titizliğin gösterilmemesinin arkasında da insanların işte onlara mal sarf edersem bana sorun olur hissi var. Sonra mesela Kur'an'da tağutu, zalim yöneticileri desteklememek geçiyor. Peki insanlar tarih boyunca zalim yöneticileri niye desteklemişler? Zalim yöneticiler onlara vereceği makamı, makamın getireceği para hissinden dolayı desteklemişler. Ve yine Kur'an'da görüyoruz yetim hakkı yemek. Burada çok var değil mi? Yetimin hakkını birçok insan niye yiyor? Yetimin çünkü malını kendisi tam kontrol edemiyor. buradan da istifade edip yetimin malından kendisine bir şey aktararak. Yine bir mal hırsıyla alakalı çoğu zaman yetimin hakkını yemek. Veyahut da Kur'an'ın dikkat çektiği adaletsizlikler. Yakınları veya diğerlerine mesela bazı şeyleri peşkeş çekiyor. Bu niye oluyor? Çünkü siz birine bir şey peşkeş çektiğiniz, o da yarın sizi başka bir menfaatinizi hallediyor. Bu da genelde sizin bir mal daha fazla elde edeceğiniz bir menfaatiniz. Mali durumunuzu destekleyen menfaatiniz oluyor. Cihattan kaçma. Kur'an'da cihat da bir farz. Allah yolunda mücadele. Birçok kimse niye cihattan kaçıyor? Çünkü cihada giderse kendi ticari işlerini de gerekli özeni gösteremeyecek. Yani daha az para kazanacağım endişesi var.
Ya da malını sarf etmesi gerekecek cihat.
Veyahut da cihat için dediğin gibi hocam malını sarf etmesi gerekecek. Yani cihattan kaçmada mal hırsıyla alakalı. Yani böyle baktığımızda bir doğrudan Kur'an'da gözüken mal hırsıyla ilgili haramlar var. İşte dediği gibi hırsızlık, tefecilik, tartı ölçüde hile gibi. Bir de Kur'an'da çok önemsenen yani adam öldürmeden anne baba hakkı yemeye, adaletsiz olmaya veya tağutu desteklemeye, cihattan kaçmak gibi, yetim hakkı yemek gibi. Yani ilk anda direkt mallı evet. Hırsıdır diye gözükmeyen ama temelinde yine birçok zaman mal hırsı yatan şeyler var. Yani Kur'an'daki haramların hepsi değil ama çok çok önemli bir bölümü malla kurduğumuz yani. İlişkinin yanlış olmasıyla alakalı.
Hocam yani bir de bu biraz da herhalde Allah'ın insana lütfetmesi, insan da bunu talep etmesiyle alakalı bir şey. Yani verebilmek de gerçekten büyük bir erdem. Dolayısıyla yani bazen şeyi görüyorsunuz mesela sokakta yaşayan kağıt toplayan çocuklar var. Birisi kalkıyor çocuğa bir yarım ekmek döner, bir sandviç bir şey veriyor. Çocuk alıyor onu üçe bölüyor, arkadaşlarıyla paylaşıyor. Gidiyor da bir kısmını kuşa veriyor. Bir kısmını alıyor gidiyor da bir köpeğe sağlam bir şey yediriyor. Ya o çocuğun bile gönlü o kadar zengin. Yani bu kadar serveti, malı, mülkü, varlığı olan adam kalkıp da yani birisine ufacık bir yardım yapmaktan imtina ediyor. Yani bundan çekiniyor. Biraz da herhalde insanın kendisini talep etmesi gerekiyor ki Allah da ona nasip etsin. Öyle değil mi?
O şöyle çevriliyor. Vermeyenle karşılaşınca adam öbürü diyor ki ne yapsın Allah ona nasip etmedi ki. Vermeyi Allah nasip etmedi diyor. Yani vermemeyi Allah'a fatura etmek gibi bir zeka var ortalıkta. Yani Allah vermeyi niye nasip etmesin ki? Nasip etmeyecek idiyse niye ver diyor ki yani. Böyle bir şey yani Allah'a büyük bir iftira. Kendi cimriliğini Allah'a fatura etme uyanıklığıdır ama bu elbet hiçbir iş görmeyecek. Bir önceki bölümde Caner konuşurken aklıma gelmişti. Allah'ın bu alemde malını Allah yolunda infak etmeyenlerin malı başına bela olacak dedim. Hasret sebebi olacak. O Enfal suresi 34. ayetten söz etmiştim. Ama o arada bir de Ali İmran suresi 180. ayet var. O ayeti de mutlaka bu vesileyle hatırlamak gerekir. Ali İmran 180'de diyor ki Allah-u Teala وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ Yani Allah'ın kendilerine verdiği mallarla ilgili cimrilik yapanlar bu malların kendileri için hayır olduğunu zannetmesinler. Evet. وَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ O onlar için bir şer sebebidir. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde dünyada cimrilik yapıp ettikleri şeyler onların boyunlarına dolanacaktır diyor. سَيُطَوَّقُونَ O demek. Boyunlarına dolanacaktır. Halbuki وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Dolayısıyla siz kimin malını kimin uğrunda verme konusunda çelişki yaşıyorsunuz ya da çekince ortaya koyuyorsunuz. Bir ayeti daha söylemeliyim. O da Sebe suresinin 39. ayeti. Biraz önce sen dedin ki burada bir güven sorunu var. Elbet aynen güven sorunu var. Çünkü insanlar Allah'a inandıkları oranda Allah'a güvenmiyorlar. Ben söylemi değiştirip şöyle diyorum. Diyorum ki bir Müslüman Allah'a ne kadar güveniyorsa o kadar inanıyor. Yani inanmak tamam, güvenmek sıfırsa orada iman yok. Kusura bakmasın. Çünkü iman kelimesinin kelime kök anlamı güvenmek demektir. Güvenmiyorsanız inanmıyorsunuz demektir. Güveniyorsanız şunu bilin. İşte o Sebe 39'da diyor ki وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَوَ يُخْلِفُهُ Siz Allah yolunda her ne şey infak ederseniz Allah yerine yenisini hemen gönderecektir. Allah'ın göndereceğim dediği şeyi insanlar malım eksiliyor, bir gün ben de bir çare olabilirim korkusuyla bir başkasıyla paylaşmıyorsa, ki bu malının her tarafını herkese vermekten söz etmiyoruz. Ölçüm bir bölümünü olur. Vermekten söz ediyoruz. Şeyde Furkan suresinde diyor ki Allah-u Teala, Rahman'ın has kullarını anlattığı bir ayet pasajında diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا, bunlar infakta bulundukları zaman lem yusrifu ve lem yaktiru, ne cimrilik yaparlar ne de israf ederler. Ve kâne beyne zâlike kavâma, ikisinin arasında orta bir denge yol tutarlar. Furkan suresi 67. ayette. Bir de yine sen okurken Hadid suresinin 10. ayetini ifade ettikten sonra 11. ayette de bir Kard-ı Hasen kavramına gönderme yaptın. Bir dakikada da onunla ilgili bir şey söyleyip toparlayayım. Kard-ı Hasen Kur'an-ı Kerim'de 6 defa geçiyor bu kavram. 6 defa herhalde veya 7 defa, yanlış söylemeyeyim. Tam yeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa geçiyor. Bu geçtiği 6 yerde de ifadeler Allah için borç vermek şeklinde geçmiyor. Doğrudan Allah'a borç vermek diye geçiyor. Hoş biz Allah bize muhtaç değil, Allah biz Allah'a nasıl borç vereceğiz? Yani bu karşılığını Allah'tan beklemek üzere insanlara borç vermek.
Bir de bu yapılacak olan ibadetin ne büyük bir ibadet olduğunun da belki tanımlanması için böyle bir tanım yapılıyor. Yani
tabii.
Allah'a verilmiş borç gibi yani bu adeta. Yani.
Öyle. Allah'a, yani burada muhatap Allah. Yani siz o zar zor bir biçare durumdaki adamın yani canını sıkacak bir iş yapmayın. Ona verdiğiniz yardım kalemi karşılığını Allah'tan beklediğiniz bir yardım olursa, bilin ki şahsa verdiğiniz kadarını size iade edecektir. Ama bunu Allah'a vermiş olma duygusuyla gerçekleştirirseniz, biliniz ki Allah bunu katlayarak gerisin geri verecektir. Kard-ı Hasen Allah için borç vermek değil, Allah'a borç vermek anlamında en güzel borç ifadesiyle karşılanır.
Hocam son iki dakikamız, şunu da hatırlatalım. Yani az önce siz dediniz ki bu mal sahibi olduğunu düşünen ama onu Allah yolunda harcamayan insanların kıyamette, ahirette boyunlarına dolanacak.
Evet, 180 Ali İmran.
Biz bir de bunun bir versiyonu da şurada hatırlıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. O son saatin dehşetini gördüğü zaman insanlar kendilerini kurtarmak için
fidye vermek isteyecekler.
Her şeylerini fidye vermek isteyecekler. Hatta eşlerini, çocuklarını, yakınlarını, ana babalarını, belki sahip bulundukları tüm malı, mülkü fidye vermek isteyecekler. İşi kendilerini kurtarabilsinler.
Evet.
Yani Allah bu kadar açık bir şekilde bunu ifade ediyorken illa o günün dehşetiyle yüzüne gelmeye mi gerek var yani?
Yani onun ayetini de söyleyelim kardeşlerimize de. Me'ariç suresinin 11, 12, 13, 14 hatta 15, 16. ayetlerinde neyi varsa fidye vermek isteyecek. Ben yani not almıştım ama sıra oraya gelmedi. Neyi infak edeceklerini sana soruyorlar, evet, diye bir ayet var. Bakara 219. Orada bir el-afve kelimesi var. El-afveyi genellikle insanlar ihtiyaç fazlası diye tercüme ediyor. Yok. İhtiyaç fazlası diye bir şey yok. Kimsenin ihtiyaç fazlası diye bir şey yok. Hepsi oraya bir yol bulur, bir yer bulur. El-afve, affına sebep olacak miktarını vereceksin. Ne kadar günahın varsa, ne kadar af bekliyorsan işte o kadarını vereceksin.
Hocam öyle dersek şimdi zaten kimse günahım yok der. Kim kimse bir şey yapar.
Tabii
öyle der. Herkesin kalbi temiz olmuş.
Sonuçta nasıl olsa ahirette çıkıyor.
Tabii.
Bir de şey ayetini de bugün vurgulamak. Yani şeytan sizi fakirlikle korkutur ayeti var. Bakara, evet. 268. ayet. O da önemli. İnsanların içinde hep böyle kaygılar, zihninde endişeler oluyor. Kur'an özellikle işte saptırıcının insanı içine sürekli fakir kalabilirsin, edebilirsin şeklinde zihnine kuruntular atarak yapması gerekeni yaptırmadığını söylüyor.
Evet. Ağzınıza gönlünüze sağlık hocalar. Değerli izleyenler, bu gece de programın sonuna geldik. Biz tabii programlarımızda konuştuğumuz bütün konuları önce kendi nefsimizi de dahil ederek konuşuyoruz. Dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini okuduğumuz her defasında bunu kendimize hatırlatıp sonra da sizlerle paylaşıyoruz ve size de bunları hatırlatmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Kendi nefsimizi buralardan ayrı tutuyor değiliz. Bunu da söylemiş olalım. Yarın gece inşallah görüşmek üzere diyoruz.